Ayrım 7. Ay'a yolculuk. Jules Verne. Sayfa 79. 12. Urbi et Orbi. Kentten evrene. Gökbilimsel, mekanik ve topografik güçlükler aşıldıktan sonra sıra para sorununa geldi. Tasarının gerçekleştirilmesi için büyükçe bir para toplamak gerekiyordu. Tek başına hiç kimse, hatta hiçbir devlet onca milyonu bulup veremezdi. Bunun üzerine Başkan Barbicane, girişim Amerika'dan geldiği halde sorunu evrenselleştirmeye ve her halktan karınca kararınca katılmasını istemeye karar verdi. Uydusuyla ilgili işlere katılmak ve karışmak bütün dünyanın hakkı ve ödeviydi. Bu amaçla açılan bağış kampanyası Baltimore'dan başlayıp bütün dünyaya, Romalıların deyimiyle Urbi et Orbi, kentten evrene yayıldı. Bağış kampanyası tahminlerin ötesinde başarıya ulaştı. Oysa paralar ödünç verilmeyecek, düpedüz bağışlanacaktı. İşlem sözcüğün en gerçek anlamıyla çıkarsızdı ve bağışçılara hiçbir kar sağlamayacaktı. Ancak Barbicane'in bildirisi yalnızca Birleşik Devletleri etkilememiş, Atlas Okyanusu'yla Büyük Okyanusu geçmiş, bir anda Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya ve Okyanusya'ya yayılmıştı. Birleşik Devletler gözlem evleri hemen yabancı ülkelerdeki gözlem evleriyle bağlantı kurdu. Bunların bazıları örneğin Paris, Petersburg, Ümitburnu, Berlin, Altona, Stockholm, Varşova, Hamburg, Bud, Bologna, Malta, Lisbon, Benares, Madras ve Pekin gözlem evleri kutlayıcı mektuplarını Gun Club'a ulaştırdılar. Geri kalanlarsa daha tedbirli davranıp beklemeyi seçti. Greenwich gözlem evine gelince Büyük Britanya adasındaki öbür 22 gökbilimsel kuruluşun onayını da alarak kestirip attı. Büyük bir gözü peklikle başarı olasılığını yatsıdı ve Kaptan Nicholl'ün görüşünü benimsedi. Dolayısıyla birçok bilim derneği Tampa Town'a temsilci göndermeye söz verirken Greenwich Yönetim Kurulu hemen bir toplantı yaptı. Barbicane'in önerisini kabaca tartışıp gündem dışı bıraktı. Buysa İngiliz kıskançlığının yeni bir örneğinden başka bir şey değildi. Sözün kısası, girişimin bilim dünyasındaki etkisi müthiş oldu. Bilim adamlarından soruna genellikle büyük ilgi gösteren geniş halk kitlelerine yayıldı. Buysa son derece önemli bir olguydu. Çünkü sözü geçen halk kitleleri yüklüce bir bağışta bulunmaya çağrılacaktı. Başkan Barbicane 8 Ekim günü coşkulu bir dille kaleme alınmış, yeryüzündeki bütün iyi niyetli insanlara seslenen bir bildirge yayımladı. Tüm dünya dillerine çevrilen bu belge büyük ilgi gördü. Birleşik Devletler'in belli başlı kentlerinde, sonradan Baltimore Street 9 numaradaki Baltimore Bankası'nda toplanmak üzere bağış hesapları açıldı. Derken iki kıtadaki çeşitli devletlerde de aynı şey yapıldı. Paralar Viyana'da S.M. de Rothschild'e, Petersburg'de Stiglitz ve Ordna, Paris'te Emlak Kredi Kurumu'na, Stockholm'de Totti ve Arfurson firmasına, Londra'da N.M. de Rothschild ve oğlu firmasına, Torino'da Ordon ve ortaklarına, Berlin'de Mendelssohn'a, Cenevre'de Lombard, Odier ve ortaklarına, İstanbul'da Osmanlı Bankası'na, Brüksel'de Lambert'e, Madrid'de Daniel Weisweiler'e, Amsterdam'da Hollanda Kredi Bankası'na, Roma'da Torlonia ve ortaklarına, Lisbon'da Lecesne firmasına, Kopenhag'da Özel Bankaya, Buenos Aires'te Moyo Bankası'na, Rio de Janeiro'da aynı bankaya, Montevideo'da aynı bankaya, Valparaiso'da Thomas Lachambre ve ortaklarına, Meksika'da Martin Duran ve ortaklarına, Lima'da Thomas Lachambre ve ortaklarına yatırılacaktı. Başkan Barbicane'in bildirisinden 3 gün sonra Birleşik Devletler'in çeşitli bölgelerindeki bağış toplama merkezlerine 4 milyon dolar yatırılmıştı. Gun Club bu parayla rahatça işe başlayabilirdi. Ancak birkaç gün sonra gelen telgraflar Amerika'ya yabancı bağışların büyük bir hızla arttığını bildiriyordu. Kimi ülkeler özverileriyle dikkati çekmekteydi. kimilerinin harekete geçmesi daha yavaşçı. Mizaç işi. Ayrıca rakamlar sözlerden daha tumturaklıdır. Bağış kampanyası açıldıktan sonra Gun Club hesabına yatırılan paraların resmi durumu şöyleydi. Rusya kendi payına 380.733 ruble gibi müthiş bir para yatırdı. Bunu duyup da şaşırabilmek için Rusların bilime olan düşkünlüğüyle en büyüğü 2 milyon rubleye çıkmış bulunan gözlem evleri sayesinde gökbilim alanındaki ilerlemelerini tanımak gerekir. Fransa ilkin Amerikalıların gözlerini böylesine yükseğe dikişine güldü. Ay, kötü beğeniyle bilgisizliğin yarıştığı binbir eskimiş laf oyununa ve 20'ye yakın vaudeville yol açtı. Ama Fransızlar nasıl eskiden şarkılar söyledikten sonra derebeyine vergilerini ödemişlerse şimdi de bir süre güldüler ve ardından 1.250.930 frankla kampanyaya katıldılar. Bu ücret de azıcık kikir demeye hakları vardı elbet. Avusturya geçirmekte olduğu mali sarsıntıya karşın epey eli açık davrandı. Halk kampanyaya sevinçle karşılanan 216 bin florinle katıldı. İsveç ve Norveç'in katkısı ise 52 bin riksdal oldu. Ülkeye oranla epey bir paraydı bu. Ancak bağışlar Stockholm'le birlikte Kristiania'da alınmış olsaydı çok daha fazla toplanırdı. Norveçliler şu ya da bu nedenle paralarını İsveç'e göndermekten hoşlanmazlar çünkü. Prusya 250 bin taler yollayarak girişimi nedenle onayladığını gösterdi. Çeşitli gözlem evleri yarışırcasına bağışta bulundu ve Başkan Barbicane'i en ateşli sözlerle yüreklendirdiler. Osmanlı da çok eli açık davrandı. Aslında bu işle doğrudan doğruya ilgiliydi. Gerçekten de ay hem yılını hem de oruç ayı olan Ramazan'ı düzenlemekteydi. Dolayısıyla 372.640 kuruştan daha azını veremezdi ve bunu Asya'yı Avrupa'ya bağlayan kapıyı yöneten hükümetin baskısını hissettirecek bir ivedilikle yaptı. Belçika, ikinci dereceden devletler arasında 513 bin franklık yani kişi başına 12 santimlik bağışta sivrildi. Hollanda'da sömürgeleri 110 bin florinle ilgilerini gösterdiler. Ve peşin para vererek katıldıkları için kendilerine %5 indirim yapılmasını istediler. Danimarka daracık bir yere sıkıştığı halde 9 bin ince duka altını verdi. Bu da Danimarkalıların bilimsel denemeleri nedenli sevdiklerinin kanıtıydı. Birleşik Alman Devletleri 34.285 florinle kampanyaya katıldı. Daha fazlası istenemezdi zaten. Hem istense de vermezlerdi. Çok sıkıntıda olduğu halde İtalya içlerini dışlarına çıkartma pahasına da olsa çocuklarının cebinde iyi kötü 200 bin lira buldu. Venedik dukalığı da kendisinin olsaydı daha fazlasını verirdi elbet. Ama değildi işte. Vatikan'a bağlı devletler 7040 Roma altınından daha azını göndermenin şanlarına yaraşmayacağını düşündüler. Portekiz ise bileme bağlılığını 30.000 kürüzatla kanıtladı. Meksika'ya gelince fakire sadaka verir gibi topu topu 90 kuruşla katıldı. Kurulmakta olan imparatorluklar hep böyle sıkıntı çeker. İsviçre'nin Amerikan yapıtına katkısı da ola ola 257 frankçık oldu. Şurasını açıkça belirtelim ki İsviçre İşin pratik yanını hiç mi hiç göremiyordu. Ay'a bir mermi göndermenin dünya ile gece yıldızı arasında iş ilişkileri kurulmasına yol açabileceğini aklı kesmiyor. Sermayesini böylesine şüphe götürür bir girişime yatırmaya yanaşmıyordu. Belki de İsviçre haklıydı. İspanya ise 110 realden fazlasını bir araya getiremedi. Bunun için de demir yollarımı bitirmek zorundayım bahanesini öne sürdü. İşin doğrusu bu ülkede bilime pek iyi göze bakılmadığıdır. Hala azıcık geridir bu ülke. Ayrıca hem de mürekkep yalamış bazı İspanyollar atılacak mermiyle ayın büyüklüğünü kıyaslayamıyor. Merminin gidip ayı yörüngesinden çıkarmasından, uyduluğunu bozmasından ve yeryüzüne düşmesine yol açmasından korkuyordu. Bu durumda da en iyisi çekimser kalmaktı elbet. Nitekim yolladıkları birkaç realin dışında onlar da böyle yaptılar. Geriye İngiltere kalmıştı. Bu ülkenin Barbicane'in önerisini nasıl küçümseyen bir terslikle karşıladığını biliyoruz. İngilizlerin Büyük Britanya adasında 25 milyon kişi olmalarına karşın tek ve şaşmaz bir ruhları vardır. Gun Club'ın girişeceği denemenin ulusların iç işlerine karışmama ilkesine aykırı düştüğünü bildirdiler ve metelik vermediler. Gun Club bu haberi alınca omuz silkip kendi işine baktı. Güney Amerika yani Peru, Şili, Brezilya, La Plata ve Kolombiya eyaletleri kendi paylarına 300 bin doları eline teslim edince kulüp yabana atılmaz bir sermayeye kavuşmuş oldu. Bunun dökümü şöyleydi. Birleşik Devletler'deki bağışlar 4 milyon dolar. Yabancı bağışlar 1 milyon 446 bin 675 dolar. Toplam 5 milyon 446 bin 675 dolar. Sizin anlayacağınız halk Gun Club'ın kasasına 5 milyon 446 bin 675 dolar koyuyordu. Kimse şaşmasın bu rakamın büyüklüğüne. Döküm, namlu oyma, marangozluk, işçilerin aktarılması, hemen hemen insansız bir bölgeye yerleştirilmesi, fırın ve yapıların kurulması, fabrikaların araçlanıp gereçlendirilmesi, barut, mermi, yan harcamalar falan derken bu dağ gibi para eriyip giderdi. İç savaş sırasında zaman zaman bir top atışı 1.000 dolara patlamıştır. Başkan Barbie Kane'in topçuluk tarihinde eşi benzeri görülmemiş atışı da haydi haydi bunun 5.000 katı ederdi elbet. 20 Ekim günü New York yakınlarındaki Gold Spring Altın Bahar fabrikasıyla bir anlaşma imzalandı. Bu fabrika savaş sırasında Perut'a en iyi dökme topları sağlamıştı. Sözleşmeye göre Gold Spring fabrikası Güney Florida'daki Tampa Town'a Columbia'nın dökümü için gerekli araç ve gereci taşıtacaktı. Bu işlem en geç gelecek yılın 15 Ekim'inde bitirilecek ve top sağlam olarak teslim edilecek. Yoksa ay aynı duruma gelene dek yani tam 18 yıl 11 gün her gün için 100 dolar ödenecekti. İşçilerin tutulması, ücretleri, gerekli düzenlemelerin yapılması Gold Spring kumpanyasına bırakılıyordu. İyi niyete dayanan ve iki kopya yazılan bu sözleşme Gun Club Başkanı 1. Barbie Kane ile Gold Spring Fabrikası yöneticisi G. Murchison tarafından okunup imzalandı. 13. Stones Hill. Gun Club üyelerinin Texas'ı bir kenara iterek yaptıkları seçmeden sonra herkesin okur yazar olduğu Amerika'da Florida'nın coğrafi durumunu inceleyip öğrenmeyi ödev haline getirmeyen kalmadı. Kitapçılar o güne dek bu kadar çok Bartram's Travel in Florida'sı, Bartram'ın Florida gezisi, Roman's Natural History of East and West Florida'sı, Roman'ın Doğu ve Batı Florida doğal tarihi, William's Territory of Florida'sı, William'ın Florida bölgesi, Cleland on the Culture of the Sugar Cane in East Florida'sı, Cleland'ın Doğu Florida'da şeker kamışı üretimi satmamışlardı. Sözü geçen kitapların yeni baskılarının yapılması gerekti. Tam bir çılgınlıktı bu. Barbie Kane'in ise okumaktan daha önemli işleri vardı yapılacak. Columbia'nın döküleceği yeri kendi gözüyle görüp seçmek istiyordu. Dolayısıyla bir an bile yitirmeksizin bir gök dürbünü yapımı için Cambridge Gözlem Evi'ne gerekli parayı verdi. Ve Alvin'deki Bradwell ve ortaklarıyla alüminyumdan yapılacak merminin pazarlığına girişti. Ondan sonra yanına G.T. Maston'ı, binbaşı Elphiston'ı ve Gold Spring fabrikası yöneticisini alarak Baltimore'dan ayrıldı. Ertesi gün bizim dört yoldaş New Orleans'a vardı. Oradan da federal hükümetin buyruklarına verdiği Tampico adlı küçük gemiye bindiler ve kazanları iyice ateşleyip son hızla yola koyuldular. Az sonra Louisiana kıyıları gözükmez olmuştu. Gemi yolculuğu çok sürmedi. Tampico hareketinden 2 gün sonra 480 mil yol almış Florida kıyılarına ulaşmıştı. Barbie Kane kıyıya yaklaşırken toprağın alçak düzeyde, dümdüz ve oldukça çorak görünüşte olduğunu gördü. Tampico içleri istiridye ve ıstakoz dolu sepetleri çekip güvertesine yerleştirdi ve Espirito Santo kutsal tin körfezine daldı. Bu körfez biri Tampa, öbürü de Hillsborough adını taşıyan iki uzun demirleme yerine ayrılmıştır. Küçük buharlı gemi az sonra limanın dar ağzından geçiyordu. Derken dalgaları yalayan bataryalarıyla Brook Kalesi gözüktü. Ardından da salına salına Hillsborough ırmağının ağzındaki doğal limana kaykılmış olan Tampa boy gösterdi. Tampico 22 Ekim günü akşam 7'de burada demirledi. Dört yolcu hemen karaya çıktılar. Barbicane Florida toprağına ayak basar basmaz yüreğinin küt küt atmaya başladığını duydu. Bir evin sağlamlığını ölçen mimar gibi ayağıyla toprağı yoklar gibiydi. J.T. Mason kolunun ucundaki çengelle yeri deşiyordu. Baylar dedi Barbicane, yitirilecek vaktimiz yok. Yarın hemen atları atlayıp ülkeyi dolaşmaya çıkacağız. Barbicane karaya ayak bastığı an 3000 Tampa Townlu kentini karşılamaya gelmişti. Bu da yaptığı seçmeyle kendilerini yeğleyen Gun Club'ın başkanına ödemeleri gereken bir onur borcuydu elbet. Müthiş alkışlarla karşıladılar onu. Ama Barbicane bu gösterilerden kaçıp Franklin Oteli'nin bir odasına kapandı. Kimseciklerle görüşmedi. Ünlü adamlık ona yaraşan iş değildi besbelli. Ertesi gün 23 Ekim ufak tefek ama güçlü, durduğu yerde duramayan İspanyol midillileri penceresinin dibinde eşinmekteydi. Ancak aşağıda 4 değil binicileriyle birlikte 50 hayvan vardı. Barbicane 3 yol arkadaşını da yanına alarak aşağı indi ve önce böyle bir atlı alayın ortasına düşüşüne epey şaştı. Ayrıca binicilerin sırtında karabina, belinde tabanca olduğunu fark etti. Böyle tepeden tırnağa silahlı bir birliğin ayaklandırılış nedeni az sonra genç bir Floridalı tarafından açıklandı. Seminoller var beyefendi, dedi delikanlı. Ne seminolü? Çayırlarda atlı koşturan vahşiler. Bundan ötürü size eşlik etmeyi yararlı gördük. Pöh, dedi J.T. Maston atına atlarken. Neyse işte, dedi Floridalı genç. Böylesi daha güvenli olur. Baylar, diye karşılık verdi Barbicane. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Haydi gidelim. Küçük birlik hemen yola koyuldu ve az sonra bir toz bulutu içinde gözden gitti. Saat sabahın 5'iydi. Güneş çoktan ufukta parlamıştı ve ısı ölçer 84 dereceyi gösteriyordu. Neyse ki denizden esen serin yel bu aşırı sıcaklığı yumuşatıyordu. Barbicane Tampa Town'dan ayrıldıktan sonra güneye indi. Kıyıyı izleyerek Alifia Creek'in ağzına vardı. Bu küçük nehir Tampa Town'un 12 mil aşağısında Hillsborough körfezine dökülmektedir. Barbicane'le birliği nehrin sağ kıyısından doğuya yollandı. Az sonra körfezin dalgacıkları bir tepenin ardında gözden gitti. Görünürde yalnızca Florida kırları kaldı. Florida iki kesime ayrılır. Bunlardan biri daha kalabalık ve daha az kendi haline bırakılmış olan kuzey kesimidir. Başkenti Tallahassee'dir ve Birleşik Devletler'in en büyük tersanelerinden Pensacola buradadır. Öbür kesim ise Atlas Okyanusu'yla Meksika Körfezi arasına sıkışmış, Gulf Stream akıntısı tarafından kemirilen, Hint takım adaları arasında yitip gitmiş olan ve Bahama kanalından geçen gemilerin aralıksız solladıkları incecik bir yarımadadan başka bir şey değildir. Bu fırtınalı körfezin ileri karakoludur o. Bu eyaletin yüz ölçümü 38.033.267 akr'dır. Bunların içinden 28. enlemin güneyinde kalan ve yapılacak denemeye uygun bir akr seçmek gerekiyordu. Dolayısıyla Barbicane at sürerken büyük bir dikkatle toprağı ve onun özel dağılımını inceliyordu. 1512'de Defne Dalı kesim gününde Juan Ponce de Leon tarafından bulunan Florida'ya ilkin Pascua Florida çiçekli yortu adı verilmiştir. Çorak ve kavruk kıyılarıyla bu ada pek layık değildi. Ama kıyıdan birkaç mil uzaklaşınca toprağın yapısı yavaş yavaş değişti ve ülke adına hak kazanmaya başladı. Toprak dereciklerle, diyorlar, akarsular, küçük göller ve su birikintileriyle bölünmüştü. İnsan kendini Hollanda'da ya da Guyana'da sanıyordu. Derken yükselti, rakım duyulur derecede arttı ve az sonra gerek güney gerek kuzey bitkilerinin başarıyla yetiştiği ekili ovalar boy gösterdi. Tropikal bölge güneşiyle kirli toprakta biriken suyun her türlü ürün yetiştirilmesini kolaylaştırdığı uçsuz bucaksız tarlalar, ananas, tütün, Japon patatesi, pirinç, pamuk ve şeker kamışı tarlaları kaygısız bir verimlilikle zenginliklerini gözler önüne sermiş, sonsuza dek uzayıp gidiyorlardı. Barbicane yükseltinin düzenli bir biçimde arttığını görünce sevindi ve J.T. Maston bu konuda ne düşündüğünü sorunca "Sayın dostum," diye karşılık verdi. Kolumbiyalımızı yüksek bir yere dökmekte büyük yararımız olacaktır. Ay'a daha yakın olabilmek için mi? Diye bağırdı Gun Club yazmanı. Hayır diye yanıtladı Barbie Kane gülümseyerek. Birkaç toz eksik ya da fazla olmuş. Ne önemi var? Yüksek yerlerde çalışmalarımız daha kolaylaşır. Sularla uğraşmayız. Bu da bizi uzun ve masraflı borular döşemekten kurtarır. 900 ayak derinliğinde bir kuyu kazacağımız zaman yabana atılmayacak bir sorundur bu. Haklısınız dedi mühendis Murchison. Namlu için kuyu açarken su sızıntısını olabildiğince önlemek gerekir. Ancak kazı sırasında kaynaklara rastlarsak hiç tasalanmayın. Makinelerimiz de bunları kurutur ya da yönlerini değiştiririz. Bizimkisi kılavuzun, delgi ve burgunun yani oyma araçlarının körlemesine çalıştığı dar ve karanlık artezyen kuyusu olmayacak. Hayır, biz açıkta, gün ışığında kazma küreği elimize alıp çalışacağız ve patlatacağımız dağımların da yardımıyla hızlı ilerleyeceğiz. Bununla birlikte diyerek söz aldı Barbie Kane. Toprağın yükselti ve yapısından yararlanarak yeraltı sularıyla uğraşmaktan kurtulursak çalışma daha hızlı ve yetkin olur. Bu yüzden siperimizi denizden birkaç yüz toz yüksekte kazmaya bakalım. Haklısınız Bay Barbie Kane ve yanılmıyorsam az sonra uygun bir yer bulacağız. Ah ah dedi başkan. Keşke şu anda ilk kazmayı sallıyor olsaydık. Ben de son kazmayı sallamayı isterdim diye bağırdı J.T. Mason. O günleri de göreceğiz baylar diye karşılık verdi mühendis. İnanın bana Gold Spring kumpanyası sizlere gecikme ödentisi vermek zorunda kalmayacaktır. Vallahi çok akıllılık etmiş olursunuz diye yanıtladı J.T. Mason. Ay yine en uygun duruma gelene dek yani 18 yıl 11 gün boyunca günde 100 dolar ödemenin size 658 bin 100 dolara patlayacağını biliyor musunuz? Hayır beyefendi bilmiyoruz diye karşılık verdi mühendis. Öğrenmemize de gerek kalmayacak. Saat 10'a doğru küçük birlik 12 mile yakın yol almıştı. Verimli tarlaların ardından ormanlık bölgeye gelmişlerdi. Burada tropikal bölgelere özgü bollukla binbir türlü koku iç içeydi. Bu balta girmemiş ormanlar nar, portakal, limon, incir, zeytin, armut, muz ağaçlarıyla kocaman asma kütüklerinden oluşmuştu. Ve bütün ağaçların çiçekleriyle meyveleri renk ve koku yönünden birbirleriyle yarışmaktaydı. Bu harika ağaçların kokulu gölgesinde parlak renkli bir sürü kuş uçup ötüyor. Bunlar arasında özellikle yuvaları böyle tüylü mücevherlere uygun birer taşlı çekmece olması gereken çağnoz yiyenler göze çarpıyordu. J.T. Maston'la binbaşı bu verimli doğanın göz kamaştırıcı güzelliklerine hayran olmaktan kendilerini alamıyorlardı. Böyle göz kamaştırıcı şeylerle pek alışverişi olmayan Başkan Barbie Kane ise durmadan at sürüyordu. Hatta ülkenin verimliliği sinirine bile dokunuyordu. Her ne kadar özel bir su bulucu değilse de bastığı yerin sulu olduğunu hissediyor ve tam anlamıyla kurak bir yer arıyor ama bulamıyordu. Bu arada durmadan ilerliyorlardı. Birçok nehir geçidinden karşıya geçmek zorunda kaldılar. Bu da pek kolay olmadı. Çünkü sağları solları 15 ile 18 ayak uzunluğunda timsahlarla doluydu. J.T. Mason o korkunç çengelini timsahlara doğru salladıysa da ancak bu kıyılarda yaşayan yaban kuşlarını, pelikanları, bağırtlakları, yaban ördeklerini, arabacı kuşlarını ürkütebildi. Kızıl tüylü, kocaman telli turnalarsa alık alık yüzüne baktılar. En sonunda suyu bol ülkelerin başlıca konuğu olan bu hayvanlar da uçup gitti. Daha seyrek ormanlarda daha dar çaplı ağaçlar belirdi. Ürkmüş alageyik sürülerinin kaçıştığı uçsuz bucaksız ovaların şurasına burasına serpilmiş ağaç kümecikleri gördüler. Çok şükür diye bağırdı Barbie Kane. Üzengileri üzerinde yükselerek çamlık bölgeye geldik. Aynı zamanda da vahşilerin bölgesine diye karşılık verdi binbaşı. Gerçekten de ufukta birkaç seminol belirmişti bile. Durmadan yer değiştiriyor, hızlı atlarıyla birbirlerine koşuyor, uzun mızraklarını sallıyor ya da boğuk sesli tüfeklerini ateşliyorlardı. Neyse ki Barbie Kane yoldaşlarını rahatsız etmeyip bu düşmanca gösterilerle yetindiler. Bizimkilerse o sırada güneşin yakıcı ışınlarıyla doldurduğu birkaç akr genişliğindeki kayalık bir düzlükteydiler. Gun Club üyelerine Kolumbiyalılarının oturtulması için aradıkları bütün koşulları sağlayan bu düzlük toprak katmanlarının dışa doğru şişmesiyle oluşmuştu. Dur diye bağırdı Barbie Kane atını durdurarak. Bu yerin belli bir adı var mı? Stones Hill, Kayalık Tepe diye karşılık verdi Floridalılardan biri. Barbicane tek söz etmeden atından atladı. Aletlerini alıp büyük bir titizlikle bulunduğu yeri hesaplamaya koyuldu. Küçük birlik çevresine toplanmış, çıt çıkarmadan onu gözlüyordu. Tam o sırada güneş bulundukları noktanın boylam düzleminden geçiyordu. Barbicane birkaç saniyede gözlemlerini rakama döktü ve sonucu söyledi. Burası denizden 300 toz yükseklikte, enlemi 27 derece 7 dakika, boylamı ise 5 derece 7 dakika batı olan noktadır. Bence kurak ve kayalık yapısıyla deneme için gerekli bütün koşulları kendinde toplamaktadır. Dolayısıyla ambarlarımız, içliklerimiz, fırınlarımız, işçilerimizin kulübeleri bu düzlükte yükselecek ve işte buradan, dedi, ayağını Stones Hills'in doruğuna vurarak, mermimiz işte buradan havalanacak, güneş sisteminin uzayına doğru. 7. ayrımın sonu, sayfa 92.